Ayrım 11.
Tabii kaynakları zengin, yeni iskan edilmiş bir ülkeden hareket ederek, ekonomi gelişirken kar haddi ile ücret haddi arasındaki ilişkiyi ele alır. Başlangıçta kaynaklara oranla kapital stoku küçük olduğu için kar haddi yüksektir. Ayrıca kapital birikimi süratli olduğu için ücret haddi de yüksektir. Fakat kapital stoku büyüdükçe kar haddi düşer. Ancak kapital birikimi nüfus artışını izlediği sürece ücret haddi yüksek kalır. Nihayet nüfus artar, kapital stoku çok büyür ve ekonomi, toprak ve iklimi, kanunları ve kurumlarının durumuna göre elde edebileceği nihai zenginliğe erişir. Bu aşamada durgunluk başlar, kapital birikimi yavaşlar, ücretler düşer. Kapital stoku veya topraklarına oranla nüfusu tam olan bir ülkede, İş için işçiler arasındaki rekabet ücretleri ancak işçi sayısını sabit tutacak seviyeye indirir. İş hacmine oranla kapital stoku tam olan bir ülkede her faaliyetin maliyet ve çapının verdiği imkana uygun miktarda kapital kullanılır. Dolayısıyla rekabet her yerde aynı şiddette olur ve ortalama kar haddi mümkün olan en düşük seviyeye iner. Cilt 1 sayfa 96. Büyüme sonsuz değildir. Kar haddi, faiz haddine düşünce büyümenin tabii sınırı olan durgunluk dönemine geçilir. Bu dönemde ücretler geçimlik düzeyde, dolayısıyla nüfus sabittir. Kar haddi, faiz haddine düştüğü için safi yatırım yoktur. Buna karşılık toprak tekelini elde tutan toprak sahiplerinin rantı çok yüksektir. Fakat Smith'in düşünce dizgesinde azalan getiri olmadığı için toprak rantının niçin yükseleceği, büyüme sürecinde mamul malların reel fiyatlarının düşeceği, tarımsal ürünlerininkinin ise yükseleceği açıklamasız kalır. Ricardo sistemine azalan getiriyi içererek Smith'te açıklamasız kalan boşluğu doldurabilmiştir. Rant teorisiyle gelirin, daha doğrusu değerin, sadece ücret ve kar arasında bölüşümü üzerinde durulabilmiştir. Büyüme süreci şöyle özetlenebilir. Faiz haddinin üstünde olan kar haddi, kapitalistleri tasarruf yaparak kapital birikimine teşvik eder. Başlangıçta ücret haddi tabii düzeyde ise tasarruflar yoluyla ücret fonunun büyümesi, ücret haddini bu düzeyin üzerine çıkarır. Fakat nüfus ücrete bağlı olarak değiştiği için, tabii ücret haddinin üstündeki ücret haddi nüfus artışını uyarır. Ücret fonu veri ise nüfus artışı emek arzını da arttıracağı için ücret haddi tabii düzeyine iner. Ne var ki gıda maddeleri fiyatları yükseldiği için nakdi ücretlerin aynı oranda yükselmiş olması gerekir. Tarımda azalan getiriden ötürü gıda maddelerinin reel fiyatları arttığı halde sanayide sabit getiri böyle bir artışı gerektirmez. Ne var ki rekabet gerek tarım gerek sanayide nakdi ücretleri eşitlediği için sanayide de mamul fiyatları aynıyken nakdi ücret haddinin yükselmesi bir birim emek ve kapital üzerindeki kar haddini azaltır. Tarımsal ürünlerin fiyatları yükseldiği halde nakdi ücret haddinin yükselmesi tarımda da kar haddini azaltır. Nedeni fiyattaki bütün artışın rant tarafından mahsedilmesidir. Rekabet düzeni ise tarımda ve sanayide kar haddini eşitler. Ricardo, tarımda ve sanayide süratli teknik değişmenin bulunduğu veya yeni iskan edilmiş ülkelerde olduğu gibi kapital birikiminin süratli, verimli toprakların bol olduğu durumlarda kar haddinin düşmeyebileceğini belirtir. Bununla beraber önünde sonunda kar haddi bir minimum riziko primini karşılayacak düzeye düştüğü zaman birikim ve büyüme duracak, ekonomi uzun dönem durgunluk aşamasına girmiş olacaktır. Bu aşamada rantlar yüksek, reel ücret haddi tabii düzeydedir. Kar haddi de rizikoyu ancak karşılayabilir. Birikim ve nüfus artışı durmuştur, kapital stoku ve nüfus sabittir. Böylece Ricardo büyüme sürecinde üretim girdileri arasında bölüşümü belirleyen kanunları incelerken, ekonominin uzun dönem durgunluğa nasıl girdiğini dinamik ve kapsamlı bir çerçevede göstermiştir. J.C. Mill, temelde Ricardo'nun görüşlerini benimsese de, birkaç noktada arada fark vardır. Bir kere nüfus artışının denetlenebileceğine, uzun dönemde Malthusgil tehlikenin söz konusu olmayabileceğine inanmıştır. Nüfus artışı durursa toprak yerine nüfus sabit üretim girdisi haline gelir, rant hiç olmazsa kısmen ücretlere gider. Ayrıca Mill'in karı için mücadele eden, birikimi gerçekleştiren kapitalist için pek büyük saygısı olmadığı gibi gelişmenin süratlendirilmesi diye bir sorunu da yoktur. Temel sorunu gelir düzeyi veriyken daha eşit bölüşümün sağlanmasıdır. Nitekim eserinin genel yapısı uzun dönem durgunluk dengesine geçiş sürecinin değil, denge noktalarının kendisi için daha önemli olduğunu gösterir. Nihayet Mill teknik yeniliklerin gücü konusunda Ricardo'ya oranla çok daha iyimserdir. 2. Uzun dönem durgunluğunun niteliği. Smith, Ricardo, Mill. Uzun dönem durgunluk hiçbir anlamda bugünkü az gelişmiş ülkelerin durumuna benzer bir aşama değildir. Ücret geçimlik düzeyde olsa da işsizlik açık veya gizli türleriyle mevcut değildir. Ayrıca ekonominin bir diğer sisteme dönüşmesi de demek değildir. Kar haddi rizikoyu ancak karşılayacak düzeyde olsa da düzen kendini aynı biçimde sürdürür. Uzun dönem durgunluğun niteliği konusunda A. Smith ile J.S. Mill'in görüşlerini karşılaştırmak yararlı olabilir. A. Smith'e göre, ilerleme aşamasında toplum erişebileceği bütün servete erişmezden önce ve fakat erişmek için ilerlerken, çalışan fakirlerin, halkın çoğunun durumu en mutlu, en rahattır. Durgunluk döneminde güç, gerileme döneminde sefildir. Toplumdaki bütün katlar için ilerleme aşaması mutlu ve arzulanır dönemdir. Durgunluk dönemi karanlık, gerileme dönemi melankoliktir. Cilt 1, sayfa 83. Kapitalizmin başlangıcında yazan A. Smith için ekonominin erişebileceği bir takım kayıtlarla sınırlı, nihai servete eriştiği değil de buna erişmek için çalıştığı aşama en mutlu dönemdir. Durgunluk dönemi güçlüklerle doludur, arzulanmayan bir dönemdir. J.S. Mill ise şöyle demektedir. Kapital ve servetin durgunluk dönemine eski okulun politik iktisatçıları gibi samimi bir korkuyla bakmıyorum. Genellikle bunun şimdiki duruma oranla çok daha elverişli olacağına inanıyorum. İnsanların normal halinin ilerlemek için mücadele olduğunu söyleyenlerin hayat idealinden pek hoşlanmadığını itiraf edeyim. Amerika'nın kuzey ve orta eyaletleri çok elverişli şartları olan bir uygarlık dönemine örnektir. Çartizmin altı noktası da bunlarda vardır ve sefalet yoktur. Fakat bütün bu elverişli şartların onlara sağladığı şey, bir cinsiyetin tümünün hayatını dolar avcılığına, diğerinin de dolar avcılarını yetiştirmeye hasretmesidir. Gelecekteki insanseverlerin gerçekleştirme arzusu duyacakları toplumsal mükemmellik bu değildir. Cilt 2, sayfa 322-323. Görüldüğü gibi J.S. Mill için durgunluk dönemi, A. Smith ve Ricardo'dan farklı olarak bir mutluluk çağıdır. Aksine insanların ilerlemek için mücadeleleri kınanacak bir evredir. İlgi çekicidir ki J.S. Mill'den aşağı yukarı bir yüzyıl sonra J.M. Keynes benzer fikirler ileri sürmüştür. Kapitalin marjinal etkinliğinin sıfıra düşecek kadar bol olduğu dönemde kapitalizmin yerilen sakıncalarının çoğu ortadan kalkacak, birikmiş servetin getirisi olmadığı zaman büyük toplumsal değişmeler olabilecektir. A. Smith ile Ricardo da daha sonra inceleyeceğimiz Marx'ta karabasana dönüşen kar haddi azalışı, J.S. Mill'de ve Keynes'te mutluluk kaynağıdır. 3. Büyüme için gerekli başlangıç şartları. Klasik iktisatçılar İngiltere'de veya Batı Avrupa'da ya da bu ülkeler halklarının yerleştiği deniz aşırı ülkelerde gözlenen gelişmenin evrensel bir olgu olmadığının farkına varmıştır. A. Smith'in Bengal ve Çin'den verdiği örnekler, Ricardo'nun eski ve yoğun nüfuslu ülkelerle seyrek nüfuslu ülkeler arasında yaptığı ayrım, J.S. Mill'in despot yönetimindeki doğu toplumları ile ilgili açıklamaları, Malthus'un Avrupa'da Portekiz, Macaristan, Türkiye, İspanya gibi ülkelerle Asya ve Afrika ve Amerika'nın büyük kısmını geri kalmış diye nitelemesi, bunu açıkça ortaya koymaktadır. Büyüme için elverişli davranış özellikleri, toplumsal ve kültürel çevre, politik yönetim, teknik yeniliklerin yapılması ve uygulanmasına elverişli şartlar, piyasanın yeterli genişliği gibi etkenler yoksa farklı durumların bulunduğunu, klasiklerin hemen hepsi gözlemiştir. Bu gibi başlangıç şartlarının gerekliliğini, bir takım ülkelerin durgun olduğunu gözlemiş olmalarına rağmen, piyasa ekonomisinin büyümeyi sağlayacağına, devlet müdahalesinin gerekmeyeceğine inanmış, teorilerini evrensel geçerli saymışlardır. 13. Klasik para teorisi. Merkantilizme her bakımdan tepkiyle beliren klasik okul, paranın önemini küçümsemiş, servetin kaynağını değerli madenler yerine emekte bulmuş, paraya mübadeleleri kolaylaştıran bir araç diye bakmıştır. Devletin iktisadi hayata müdahalesini en aza indirmek amaçları, parayla ilgili görüşlerini büyük ölçüde belirlemiştir. Ne var ki teoride paranın ve değerli madenlerin rolünü küçümsemelerine rağmen, gerçekte para ve değerli madenler, altın, kapitalist ekonomiye çağlarında her bakımdan egemen olmuştur. 1. Paranın nitelikleri konusunda klasik görüş. Smith, Say, Ricardo, Mill. Klasiklerde paranın içerdiği değerli madenden ayrı bir değeri yoktur. Paranın mal olduğu, dolayısıyla diğer mallarla aynı kanunlara tabi olduğu görüşündedirler. Ricardo, paranın değerinin üretim maliyetine bağlamış, malların değerini açıkladığı emek değer teorisini, para birikimini esasını oluşturan değerli madenlere de uygulamıştır. JBS'in dolanımdaki para miktarının kendiliğinden otomatik olarak mal hacmine uyacağı görüşü, mal para anlayışının bir diğer yönüdür. Klasik öğretide para bir örtüdür. Servetin yaratılmasında hiçbir rolü yoktur. Üretim ve mübadeleyi kolaylaştıran bir araçtan ibarettir. JBS'nin para bizden iktisadi gerçekleri saklayan bir peçedir. Gerçek para malların kendisidir. J.S. Mill'in paradan daha az verimli olan hiçbir şey yoktur ifadesi bu konudaki görüşlerini açıkça yansıtır. Yaklaşım bu olunca miktar teorisini hemen tümünün benimsemesi de olağandır. Klasiklerin para konusundaki tutumlarını merkantilistlerden ayıran sadece paranın önemini küçümsemiş olmaları değildir. Merkantilistlerin değerli maden stokunun artmasını savunmaları, devlet müdahalesi yandaşı olmalarını gerektirmiştir. Oysa klasikler değerli maden biriktirme taraflısı olmamıştır. Lesefere uymak üzere devletin paraya müdahalesini önlemek için gerekli önerilerini para teorileri içermiştir. Smith, dünyanın servetinin satın alınmasını sağlayan ilksel kaynağın altın ya da gümüş olmayıp emek olduğunu belirtir. Piyasadaki altın ve gümüşün maliyeti daha düşük olan banknotlara yerini bırakmasını önerir. Ricardo aynı görüşleri paylaşır. Altının faiz getirmediğini bunlara ekler. Klasiklerin parayı devlet müdahalesinden bağımsızlaştırmak için buldukları yol şöyledir. Para birimi belirli miktar altın ağırlığıyla tanımlanınca nasıl devlet bir uzunluk ölçüsünü değiştiremezse bu ağırlığı da değiştiremez. Böylece paranın bağımsızlığı korunabilir. Devletin paraya müdahalesinin gereksizliğini ve faydasızlığını JBS şu ifadesinde ortaya koyar. Paranın tutarı yani miktarı, mübadelelerin sayısını ve önemini belirlemez, fakat mübadelelerin sayısı ve önemidir ki ihtiyaç duyulan para miktarını belirler. TRT, sayfa 148-149. Diğer bir deyişle dolanımdaki para miktarı kendiliğinden piyasanın ihtiyaçlarına uyar. Devletin paraya müdahalesi gereksizdir. Bu kendiliğindenliğin rahat işleyebilmesi, paranın bağlantısız, nötr ve sağlam olmasını gerektirir. Altına bağlanması ihtiyacını doğurur. İlgi çekicidir ki merkantilizmin değerli madenci görüşüne karşı çıkan klasikler, paranın sağlamlığı yani enflasyonist etkilerden ekonomiyi koruyabilmek için yine değerli maden yanlısı olmuştur. Bu çelişik durumun nedeni İngiltere ve Fransa'da 19. yüzyılın başındaki şiddetli enflasyondur. 2. Paranın miktar teorisi ve genel fiyat seviyesi. S. Ricardo. Merkantilistlerin formülleştirdiği paranın miktar teorisi, Ricardo ile kesin ifadesini buldu. Para miktarıyla genel fiyat seviyesi aynı yönde ve aynı oranda değişir. Bu ifade klasikçilerin yaptığı bazı varsayımlara dayanır. Bir kere fiyatlar tam esnek olmalıdır. Varsaydığı serbest tam rekabet şartları dolayısıyla teori varsayımla tutarlıdır. İkincisi, para yalnız mübadele dürtüsüyle talep edilmelidir. Paranın mübadeleleri kolaylaştıran bir araç olduğu, akılcı kişilerin atıl para tutmayacakları görüşü varsayımla sonucu tutarlı kılar. Üçüncüsü, ekonomide tüm kaynaklar tam kullanılıyor olmalı ve veya gelir artışı para miktarındaki artıştan bağımsız olmalıdır. Klasiklerin servetin kaynağı diye emeği görmeleri, gelir artışını kapital birikimi ve nüfus artışına bağlamaları, faiz haddi ile para miktarı arasında bir ilişki kabul etmemeleri dolayısıyla miktar teorisi yine kendi içinde tutarlıdır. Ne var ki Ricardo'nun miktar teorisi, J.B.S. ve bazı İngiliz düşünürleri Tuck, Thornton, hatta kısmen J.S. Mill tarafından kabul edilmedi. Bunlar para miktarındaki artışın genel fiyat seviyesini yükseltmeyip aksine genel fiyat seviyesindeki artışların para miktarında artışlara yol açtığını savundular. JBS ve Ricardo'nun para miktarlarıyla genel fiyat seviyesi değişmeleri arasındaki ilişki konusundaki çelişik iddiaları, öğretide birincinin savunduğu bankacılık ilkesi, banking principle ve ikincinin savunduğu banknot ilkesi, currency principle çatışmasında toplanır. Ricardo'nun savunduğu banknot ilkesi, dolanımdaki banknotların %100 altın karşılığı olmasını gerektirir. Miktar teorisinin genel fiyat seviyesi değişmelerini para miktarındaki değişme ile aynı yön ve orana bağlamasının nedeni, devletin para miktarına müdahale ederek enflasyona ya da deflasyona yol açması korkusunda, parayı devletten bağımsızlaştırmak amacında yatar. Böylece banknot ilkesinin Ricardo'ca savunulması anlaşılabilir. Oysa JBS'nin ve bazı İngiliz düşünürlerinin benimsediği bankacılık ilkesi, dolanımdaki para miktarının kendiliğinden genel fiyat seviyesi yükselmesine uyacağını söyler. Bu ilkenin esası Merkez Bankası'nın değerli maden rezervi yanında reeskont, avans gibi bankanın aktifini büyüten alacak işlemlerine dayanarak para çıkarabilmesidir. Eğer banka fazla para çıkarmış ve paranın değeri düşmüşse, halk bankadan paranın altın karşılığını ister, bankanın altın rezervleri dolayısıyla emisyon azalır. Böylece para miktarındaki artış kendiliğinden düşer. Bugün banknot ilkesi tarihe karışmış, merkez bankalarının para ihracı bankacılık ilkesine bağlanmıştır. Buna karşılık miktar teorisi de genel fiyat seviyesindeki yükselişin para arzında genişlemeye yol açacağı görüşü de yaşamaktadır. Günümüzde rekabet şartlarının büyük ölçüde aksamasına, fiyatların esnekliğini kaybetmesine, atıl para talebinin ve atıl kaynaklar bulunmasına rağmen miktar teorisinin geçerliliğini savunma, laissez-faire felsefesinden doğan ideolojik bir çabaya bağlanabilir. Zira JBS'nin Mahreçler kanunuyla miktar teorisi kendiliğinden hiçbir müdahaleye yer bırakmaksızın gerçekleşebilen tam istihdam ve tam kullanım dengesinin var olacağını gösterir. 3. Klasik öğretide paranın küçümsenmesine karşılık kapitalist ekonomide para ve altının egemenliği. Klasiklerin genellikle paranın ekonomideki önemini küçümseyen, değerli madenci, metalist olmayan teorilerine karşılık, yaşadıkları dönemde İngiltere ve Fransa merkez bankaları dünyanın en büyük altın stoklarına sahip oldular. İngiliz sterlini tam altın karşılığı olması sayesinde uluslararası önemde bir para oldu. Bütün dünyanın bankası haline gelen İngiltere'de bankacılar büyük sermaye kazançları sağladılar. altın ve değerli madenler dış piyasada kapitalist ülkelerin egemenliğini pekiştirdi. Aynı olgu bu ekonomilerin kendi içlerinde geçerliydi. Ekonomi, ahlaki, politik, estetik kaygılardan kurtularak tamamıyla servetin hizmetine girmişti. Zihniyete hakim olarak toplumsal ilişkileri etkilemişti. Her şey parayla satın alınabilir hale gelmişti. Klasiklerin laissez-faire'i haklı göstermek için paranın önemini reddeden teorileri, içinde yaşadıkları toplumların gerçeklerine ters düşmüştür. 14. Klasik okulda ekonominin genel dengesi. Liberal öğretide fizyokratlarda Kesne'nin tablo ekonomikinde, klasik okulda Malthus dışında JBS'nin Mahreçler Kanunu'nda, neoklasiklerde L. Walras'ın genel denge analizinde, ekonomi rekabet sayesinde fiyat mekanizmasıyla kendiliğinden genel dengeye yönelir. Tabiattaki dengeyi gözleyerek topluma uygulamaları, bunların çok sayıda bireyin faaliyetinin fiyat mekanizması sayesinde toplumda uyum içinde bulunduğunu söyleyebilmelerini sağlamıştır. Klasik düşünce dizgesinde efektif talep yetersizliği söz konusu değildir. Piyasa güçleri efektif talebi daima tam kapasite kullanımı için gerekli düzeye yükseltebilir. Buna karşılık Malthus sistemde efektif talep yetersizliği bulunabileceğini, genel aşırı üretimin söz konusu olabileceğini ileri sürerek Keynes'e öncülük etmiştir. Ne var ki klasik okulun genel felsefi görüşüyle bağdaşmayan Malthus'un savı kabul bulmamış, Sen'in iddiaları okula hakim olmuştur. Ricardo'nun üzerinde durduğu teknolojik işsizlik ise Marx'ın yedek sanayi ordusuna kaynaklık etmiştir. 1. Efektif talebin tam kapasite kullanımı için yeterliği. Sen'in Mahreçler Kanunu'na göre genel aşırı üretimden doğan krizler mantıki bakımdan olanaksızdır. Eğer ekonominin dengesi bozulmuşsa kendiliğinden yeniden tam kapasite kullanımı sağlayacaktır. Mallar için talep yaratan üretimdir. Bir mal arz edilince bu andan itibaren diğer mallar için tam değeri tutarında talep yaratır. Bir malın yaratıldığı andan itibaren diğer mallar için piyasa açılmış olur. TRT sayfa 150 demektedir. Diğer bir deyişle Mahreçler Kanunu'na göre üretim kesinlikle ürünlerin satılabilmesi için gerekli olan satın alma gücünü de yaratır. Üretime katılan girdilerin elde ettikleri gelir, malların üretim maliyetini karşılayacak bir fiyatta satılmaları imkanını verir. Mallar ve gelirler, reel ve nakdi akımlar, arz ve talep kendiliğinden ekonominin tam kapasite kullanımında dengeye gelmesini sağlar. JBS'nin bütün ekonomi açısından arzın kendi talebini yaratacağını söyleyen kanunu, paranın mübadeleleri kolaylaştıran bir araç, bir peçe ve bağlantısız olduğu iddiasıyla tutarlıdır. Eğer her mal piyasaya satıcılar eşit tutarda diğer malları talep ettiği için arz ediliyorsa, genel bir aşırı üretim olmayacaktır. Bazı malların aşırı üretimi varsa, bu diğerlerinin yetersiz miktarda üretilmiş olduğunu gösterir. Kanun, çağdaş açıklamaya göre para stokunun büyüklüğü ne olursa olsun, efektif talebin yeterli olacağını söyler. Sen'in Mahreçler Kanunu, Ricardo ve J.S. Mill tarafından benimsenerek, klasik öğretinin temel direği olmuştur.